Ayrım 13.
Sayfa 138. Ama ne bu akşam ne de yarın olamazdı. Beklemek gerekiyordu. Hem durumu uygun olsa bile kendini arzu ettirecekti. Bakışları bunu söylüyordu. Sonunda konuşmasını sürdürdü. Biliyorsunuz, ev sahibi oluyorum. Evet, Orleans yakınlarında bir krevi satın alıyorum. Siz de bazen oraya gidiyormuşsunuz. Bebek, yani şu küçük George Hugon söyledi bunu bana. Onu tanıyorsunuz değil mi? Oraya beni görmeye gelin. Kont utangaç bir adam olarak yaptığı bu işten korkarak Nana'yı resmi bir tavırla selamladı. Ona çağrısına geleceğine söz verdi. Sonra düşteymişçesine yürüyüp gitti. Prensin yanına giderken sanatçıların bekleme salonunun önünde Satin'in bağırdığını işitti. Amma edepsiz herifsin, beni rahat bırak. Üzerine saldırmakta olan Marki de Şard'ı azarlıyordu Satin. Genç kadın kuşkusuz kibar insanlardan usanmıştı. Nana onu az önce Bordenov'la tanıştırmıştı ama ağzından saçma bir şey kaçırma korkusuyla hep ağzını kapalı tutmak Satin'i bıktırmıştı. Şimdi bunun acısını çıkarmak istiyordu. Ayrıca da kulislerde eski aşıklardan birini Pluton rolünü yapan bir figüranı görmüştü. Bu adam eskiden pastacıydı. Tam bir hafta boyunca Satin'i hem sevmiş hem de dövmüştü. Satin şimdi bu adamı bekliyordu. Ama Marki'nin kendisiyle bu tiyatrocu kızlarla konuşur gibi konuşmasına kızmıştı. Sonunda pek kibar bir tavırla ''Kocam birazdan gelir, o zaman görürsünüz.'' dedi. Bu arada erkek sanatçılar paltolarını giymiş, yorgun yüzlerle teker teker gidiyordu. Kadın ve erkek grupları sarmal merdivenden aşağı iniyor, duvarlara ezik şapkaların buruşuk atkılarının gölgelerini yansıtıyorlardı. Yüzleri makyajlarını silmiş, değersiz oyunculara özgü soluk bir çirkinlik içindeydi. Işıkları ve şamdanları söndürülmüş olan sahnede prens durmuş, Bordenov'un anlattığı bir fıkrayı dinliyordu. Nana'yı beklemek istiyordu. Sonunda Nana göründüğü zaman sahne kararmıştı. Nöbetçi itfaiyeci her yanı dolaştıktan sonra elindeki feneri gezdiriyordu çevreye. Bordenov, prens panoramas geçidinden dolaşmak zorunda kalmasın diye kapıcı kadının kulübesinden giriş holüne giden koridoru açtırmıştı. Koridorda birçok kız kaçışmaktaydı. Geçitte pineklemekte olan erkeklerden kurtuldukları için tümü mutlu görünüyordu. Arkalarına bakarak itişe kakışa ilerliyorlar, yalnızca dışarıda rahatça soluk alıyorlardı. Bu arada Fontan, Bosk ve Prilier ağır ağır yürüyor. Varietes'in kapısı önünde kaldırımları arşınlamakta olan ciddi tavırlı erkeklere bakarak gülüyordu. Kızlarsa asıl sevgilileriyle birlikte caddede çoktan yürümeye başlamıştı. İçlerinde en kurnazı özellikle Clarice'ti. La Falaise'den sakınıyordu. Gerçekten de La Falaise hala kapıcı kadının odasında iskemlelerin üzerinde inatla oturan öteki baylarla birlikteydi. Tümü başlarını uzatıyordu. Bunun üzerine Clarice bir kız arkadaşının ardından dimdik çıktı. Baylarsa dar merdivenin alt başında kaynaşmakta olan bir yığın eteklik yüzünden şaşkına dönmüş gözlerini kırpıştırıyorlardı. Bu kadar uzun süre beklemekten umutsuzluğa kapılmışlardı. Şimdi ise tüm kızların kaçıp gittiklerini görüyorlar ama içlerinden birini bile tanımıyorlardı. Kara kedinin yavruları masanın muşambası üzerinde analarının karnına sokulmuş uyuyordu. Pençelerini açmış olan ana kedi pek mutlu bir görünümü vardı. Kocaman sarı kedi de gidip masanın öteki ucuna oturup kuyruğunu uzatmış, sarı gözleriyle kızların kaçışlarına bakıyordu. Bordenov merdivenin alt başından koridoru işaret ederek, ''Altesleri buradan buyurma lütfunda bulunsunlar.'' dedi. Birkaç figüran orada itişmekteydi hala. Prens, Nana'nın peşinden geliyordu. Mufa ile Marki geriden yürümekteydi. Burası tiyatroyla bitişik ev arasında uzun dar bir yoldu. Üstü meyilli bir damla örtülüydü bu yola, camlı küçük pencereler açılıyordu. Duvarlar nemden sırılsıklandı. Yerdeki döşeme taşları üzerinde ayak sesleri mahzendeymiş gibi çın çın ötmekteydi. Tavan arası gibi öte beri doluydu burası. Bir kıyıda kapıcının üzerinde çalıştığı bir marangoz tezgahı vardı. Kapıcı dekorların fazla çıkıntılarını burada rendeliyordu. Ayrıca kalabalığın fazla olduğu geceler kapının önüne konan bir de tahta parmaklık duruyordu. Nana bir çeşmenin önünden geçerken eteklerini kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü iyi kapanmayan musluklardan akan sular döşemeyi ıslatmıştı. Giriş holüne varınca herkes birbiriyle vedalaştı. Bordenov yalnız kalınca prens konusundaki düşüncesini küçümser, filozofça bir tavırla açıkladı. ''Biraz hıyar ağasına benziyor yine de.'' dedi. Bunları Fauchery'e söylemişti ama daha fazlasını açıklamadı. O sırada Rose Mignon kocasıyla Fauchery'i barıştırmak için evine götürmekteydi. Mufa birden kaldırımda kendini yalnız buruverdi. Prens sakin sakin Nana'yı az önce arabasına bindirmişti. Marki ise öfkeli, gözleri dönmüş bir halde Satin'le figüranın peşine takılmıştı. Belki bir şeyler elde etmeyi umuyordu. Bunun üzerinde Mufa başı ateş içinde yürüyerek eve dönmek istedi. İçindeki tüm savaşımlar sona ermişti. 40 yıllık düşünceleri, inançları yepyeni bir yaşam dalgası altında yok olmuş gibiydi. Caddelerde ilerlerken son arabaların tekerlek gürültüleri kulaklarında Nana'nın adını çınlatıyordu. Hava gazı lambalarının ışıkları gözlerinin önünde çıplaklıklar Nana'nın yumuşak kollarını, beyaz omuzlarını canlandırıyordu. Kont, Nana'nın kendisine sahip olduğunu hissediyordu. O akşam ona bir an sahip olmak için her şeyi yatsır, satıp savardı. Sonunda gençliği uyanıyordu. Ergenliğe yeni girmiş bir delikanlı gibi oburca arzular duymaktaydı. Katolikliğin olgun bir erkek olmanın verdiği o soğukluk içinde yanıp tutuştuğunu hissediyordu. 6. Kont Muffa karısı ve kızıyla birlikte bir gün önce Fondetes'e gelmişti. Burada oğlu George'la oturmakta olan Bayan Hugon onları bir haftalığına evine çağırmıştı. 12. yüzyıl sonlarına doğru yapılmış olan ev hiçbir süsü olmayan dört köşe geniş bir alan ortasında yükseliyordu. Yalnız bahçede çok güzel gölgelik yerler, kaynaklarla beslenen birbirine geçme akarsulu havuzlar vardı. Orleans'tan Paris'e giden yol boyunca burası bir yeşillik yığını, bir ağaçlık kümesi gibiydi. Bu düz arazinin tek düzeliğini yeşillikler, ağaçlıklar gidermekteydi. Çevrede tarlalar göz alabildiğine uzanıyordu. Saat 11'de yemeği bildiren ikinci çan sesi aileyi topladığı zaman Bayan Hugon bir anne gibi gülümseyerek Sabine'nin yanaklarına iki kocaman öpücük kondurduktan sonra ''Yazlıktayken benim adetimdir bu, bilirsin.'' dedi. ''Seni burada görmek 20 yaş gençleştiriyor beni. Eski odanda iyi uyudun mu?'' Sonra Sabine'nin yanıtını beklemeden Estelle'e dönerek ''Bu yavrucuk da iyi uyumuştur değil mi?'' dedi. ''Beni öp bakayım canım.'' Pencereleri parka bakan geniş yemek salonunda oturmuşlardı. Birbirlerine yakın olmak için kocaman yemek masasının bir ucuna oturmuşlardı. Neşesi pek yerinde olan Sabine, burada uyuyan gençlik anılarını anımsıyordu. Fondetes'e aylarda kalan uzun gezintiler yapardı. Bir yaz akşamı havuzun birine düşmüştü. Sonra dolapta eski bir şövalyelik romanı bulmuş, bunu kışın bağ çubuğu ateşinin karşısında okumuştu. Kontes'i birkaç aydır görmeyen George, onu bir tuhaf buluyordu. Yüzünde değişen bir şeyler vardı. Oysa Estelle olacak o sırık kız tersine daha silik, daha sessiz ve beceriksiz görünüyordu. Sofrada rafadan yumurtayla sade pirzola yedikten sonra Bayan Hugon bir ev hanımı olarak kasapların çekilmez hale geldiklerini anlatarak dert yandı. Her şeyini Orleans'tan alıyordu. Çünkü istediği parçayı göndermiyorlardı. Hem konukları kötü şeyler yiyorsa bu onların kusuruydu. Mevsim ilerleyince geliyorlardı. Anlamsızlık bu dedi. Haziran'dan beri sizi bekliyorum. Oysa şimdi Eylül ortasındayız. Bu yüzden de gördüğünüz gibi çevre pek hoş değil. Eliyle sararmaya başlayan ağaçlar çimenleri gösteriyordu. Hava kapalıydı. Uzaklara mavimsi bir sis çökmüştü. Her yanda tatlı, hüzün verici bir sessizlik vardı. Ama başkalarını da bekliyorum diye sürdürdü konuşmasını. O zaman ev daha neşeli olacak. Önce George'un çağırdığı iki bay, Bay Faucher ile Bay Dognet gelecek. Onları tanıyorsunuz değil mi? Sonra da 5 yıldır bana hep söz veren Comte de Vandevres geliyor. Bu kez belki kararını verir. Kontes gülerek, Comte de Vandevres gelemez sanırım dedi. Çok işi var. Muffa sordu. Peki ya Philip? Yaşlı kadın, Philip izin istedi diye karşılık verdi. Ama o geldiği zaman sanırım siz Fondetes'te olmazsınız. Kahveler gelmişti. Konuşma Paris'e gelince bir ara Steiner'in adı söylendi. Bayan Hugon bu adı duyunca hafif bir çığlık attı. Ha bu arada dedi. Hani bir akşam sizin evde karşılaştığım şişman bankacı değil mi? Çok kötü biriymiş doğrusu. Bir aktrise köşk aldı. Buradan bir fersah ötede, şovunun arkasında, Gumires'in yanında. Tüm memleket şaşıp kaldı. Bunu biliyor muydunuz dostum? Muffa, kesinlikle haberim yoktu dedi. Demek Steiner bu yörelerde bir köşk aldı ha? Annesinin bu konuyu açtığını görünce George başını fincanının üstüne eğmişti. Ama Kont'un yanıtını işitince şaşırarak başını kaldırdı. Ona baktı. Kont neden böyle ulu orta yalan söylüyordu acaba? Beri yandan Kont da delikanlının davranışını görüp ona kuşkuyla baktı. Bayan Hugon ayrıntıları sürdürmekteydi. Köşke Mignot diyordu yöre halkı. Shaw ırmağı kıyısında ilerleyip bir köprüden geçmek için Gumires'e kadar gitmek gerekiyordu. Bu yüzden yol 2 kilometre uzaktaydı. Başka türlü insan ayaklarını ıslatabilir, suya düşebilirdi. Kontes, bu aktrisin adı neymiş peki diye sordu. Yaşlı kadın mırıldandı. Şey, adını bana söylemişlerdi. George, bu sabah bahçıvan bizimle konuşurken sen de oradaydın ya. George anımsamaya çalışır göründü. Muffa parmaklarının arasında küçük bir kaşığı çevirerek bekliyordu. Bunun üzerine Kontes kocasına dönerek, Steiner şimdi Varietes'teki o şarkıcı kız Nana ile birlikte değil mi dedi. Bayan Hugon öfkelenerek ''Nana, tamam o, ne korkunç.'' diye bağırdı. ''Şimdi de Mignot'a gelecekmiş. Her şeyi bahçıvandan öğrendim ben.'' ''Öyle değil mi George? Bahçıvan bu akşam beklendiğini söylemişti.'' Kont şaşırarak hafifçe ürperdi. Ama George birden atılarak karşılık verdi. Aman anne, bahçıvan bilmeden konuşmuş. Az önce arabacı tersini söylüyordu. Mignot'a 2 gün önceden hiç kimseyi beklemiyorlarmış. Delikanlı sözlerinin etkisini görmek için yan gözle Kont'a bakarak doğal görünmeye çalışıyordu. Kont rahatlamış gibi küçük kaşığı yine parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Dalgın bakışlarını parkın mavimsi uzaklarına dikmiş olan Kontes konuşulanlarla ilgilenmez görünüyordu. İçinde birden beliren gizli bir düşünceyi belli belirsiz gülümseyerek izliyor gibiydi. Bu arada Estelle iskemlesinde dimdik oturmuş, Nana ile ilgili sözleri beyaz bakire yüzünde en küçük bir hareket olmadan dinlemişti. Bir süre suskunluk oldu. Sonra öfkesi geçen Bayan Hugon, ''Tanrım, neden kızdım sanki?'' diye mırıldandı. ''Herkesin yaşaması gerek. Bu hanıma sokakta rastlarsak selam vermeyiz o kadar.'' Sofradan kalktıklarında yaşlı kadın bu yıl kendilerini özlettikleri için Kontes Sabine sitem etti yine. Kontes kendini savunuyor, gecikmelerinin suçunu kocasına atıyordu. Gelmek üzere 2 kez hazırlanmışlar, sandıklarını kapamışlardı ama kocası son anda bazı acele işlerinden söz ederek vazgeçmişti. Sonra yolculuk artık unutulduğu sırada ansızın yola çıkmaya karar vermişti. Bunun üzerine yaşlı kadın, George'un kendisine 2 kez geleceğini haber verdiğini ama görünmediğini ama artık ondan umut kestikleri anda evvelki gün birden çıkıp geliverdiğini anlattı. Bahçeye inmişlerdi. Hanımların sağında ve solunda duran 2 erkek başlarını eğmiş sessizce onları dinlemekteydi. Bayan Hugon oğlunun sarı saçlarının üzerine öpücükler kondurarak ''Neyse önemi yok'' dedi. Zizi gelip annesiyle bu köye kapanmakla çok hoş davrandı. Bu iyi yürekli Zizi hiç unutmaz beni. Öğleden sonra yaşlı kadın endişeleniyordu. Sofradan kalktıkları sırada George birden başında bir ağırlık olduğundan yakınmış, sonra başı çok ağrıyor gibi sızlanmıştı. Saat 4'e doğru yukarı çıkıp yatmak istedi. Bunun tek çaresi buydu. Yarın sabaha kadar uyursa bir şey kalmazdı. Annesi kendi eliyle onu yatağa yatırdı. Ama dışarı çıktıktan sonra George hemen kalkıp kapıyı kilitledi. Kimsenin kendisini rahatsız etmemesini bağırarak söyledi. Annesine hoşça kal dedi. Güzel bir uyku çekeceğini bildirdi. Ama yatağına yeniden yatmadı. Yüzü ışıl ışıl, bakışları canlıydı. Sessizce giyindi. Bir iskemleye oturarak kımıldamadan beklemeye başladı. Akşam yemeği çıngırağı çalınınca salona doğru yürüyen Kont Muffa'yı gözetledi. 10 dakika sonra kimsenin kendisini göremeyeceğine emin olarak yağmur borusunun yardımıyla çabucak bahçeye kaçtı. Birinci katta bulunan odası arka bahçeye bakıyordu. Hemen bir ağaç kümesinin içine atladı. Bahçeden çıktı. Aç karnına yüreği heyecanla çarparak Şo Deresi'nin bulunduğu yöne doğru tarlalar arasında koştu. Gece bastırıyordu. İnce bir yağmur başlamıştı. Nana da Mignot'a o akşam gelecekti. Steiner Mayıs başında köşkü aldığından beri buraya yerleşmek için zaman zaman içinde öyle büyük bir istek duymuştu ki bu yüzden ağlar olmuştu. Ama herkesin de Bordenav ona izin vermemiş, serginin en hararetli zamanında onun rolünü başkasına vermek istemediğini, yerleşme işini Eylül ayına ertelemesini söylemişti. Ağustos sonlarında Bordenav Ekim ayından söz etmeye başladı. Çok öfkelenen Nana 15 Eylül'de Mignot'a gideceğini bildirdi. Hatta Bordenav'a meydan okumak için onun önünde birçok insanı da çağırdı. Bir gün öğleden sonra Muffa evine gelmiş, ona yine ürpertiler içinde yalvarıyor, Nana da direniyordu. Sonunda Muffa'nın dediğini yapacağına söz verdi. Sonra da 15 Eylül tarihini belirledi. Sonra ayın 12'sinde Zoe'la birlikte hemen yola çıkma isteğine kapıldı. Bordenav'ın haberi olsaydı onu alıkoymanın bir yolunu bulurdu belki. Tiyatro müdürüne doktorunun raporunu yollayıp onu yüzüstü bırakma düşüncesi Nana'yı neşelendiriyordu. Mignot'a herkesten önce gideceğini, kimsenin haberi olmadan orada 2 gün oturacağını düşününce Zoe'yu sandıkları hazırlaması için sıkıştırdı. Sonra onu bir kira arabasına tıktı. Arabada yüreği birden yufkalaştı. Zoe'ya sarılarak özür diledi. Ancak istasyonun büfesinde Steiner'e bir mektupla geleceğini bildirmeyi düşündü. Kendisini dinlenmiş görmek istiyorsa 2 gün sonra yola çıkmasını rica etti. Sonra başka bir düşünce üzerinde kafa yordu. Halasına bir mektup yazıp küçük Louise'i hemen oraya getirmesini rica etti. Çocuk için çok iyi olurdu bu. Birlikte ağaçların altında eğleneceklerdi. Paris'ten Orleans'a gelirken trende yalnız bundan söz etti. Analık damarı birden kabarmış, gözleri nemlenmişti. Çiçeklerle kuşları çocuğuyla bir tutuyordu. Mignot 3 fersahtan biraz daha uzaktaydı. Nana bir araba kiralamak için 1 saatini harcadı. Demir gıcırtıları çıkararak ağır ağır giden eski hantal bir arabaydı bu. Sessiz, ufak tefek, yaşlı arabacıyı Nana hemen eline geçirmişti ve ona sorular soruyordu durmadan. Mignot köşkünün önünden sık sık geçmiş miydi? Demek şu son tepenin arkasındaydı orası. Orası ağaçlarla dolu olmalıydı herhalde. Bina uzaktan görülüyor muydu? Ufak tefek, yaşlı adam homurdanarak karşılık veriyordu. Nana arabanın içinde sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Paris'ten bu kadar çabuk ayrıldıklarına kızan Zoe suratını asmış dimdik oturmaktaydı. At birden duruverince genç kadın vardıklarını sandı. Başını arabanın kapısından uzatıp sordu. ''Hey, geldik mi?'' Arabacı karşılık verecek yerde atını kırbaçladı. Hayvan zorlanarak yokuşu çıkıyordu. Nana kül rengi gökyüzü altındaki uçsuz bucaksız ovayı büyük bir hayranlıkla seyrediyordu. Gökyüzünde kocaman bulutlar kümelenmekteydi. ''Aa, baksana Zo, otlara bak. Tüm bunlar buğday mı acaba? Tanrım ne güzel.'' Hizmetçi kadın sonunda içerlemiş bir tavırla ''Hanımın köylü olmadığı anlaşılıyor.'' dedi. ''Ben kırları çok iyi bilirim. Yanında çalıştığım dişçinin Bogival'da bir evi vardı. Bu akşam hava soğuk. Burası nemli.'' Ağaçların altından geçiyorlardı. Nana yavru bir köpek gibi yaprakların kokusunu içine çekiyordu. Bir dönemeçten kıvrılınca dalların arasından bir evin köşesini gördü. Belki gidecekleri yer orasıydı. Arabacıya sordu ama adam başını sallayarak hayır diyordu. Sonunda tepenin öteki yamacından inmeye başlamışlardı. Arabacı yalnız kırbacını uzatarak mırıldandı. İşte orası. Nana ayağa kalktı. Tüm vücudunu kapıdan çıkararak neresi neresi diye bağırıyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Bir şey göremiyordu daha. Sonunda bir duvar parçası fark etti. Bunun üzerine hafif çığlıklar attı. Zıplamaya başladı. Büyük bir heyecan çeken taşkın kadınlar gibi ''Gördüm Zo, gördüm. Öteki yana geç. Damın üstünde 5 tuğla yüksekliğinde bir teras var. Şurada da bir limonluk. Amma ne genişmiş. Öyle sevindim ki. Baksana Zo, baksana kuzum.'' Araba demir parmaklıklı kapının önünde durmuştu. Küçük bir kapı açıldı. Elinde kasketiyle kapıcı göründü. Uzun boylu, kupkuru bir adamdı kapıcı. Nana kendini tutmaya çalışıyordu ama sevinçten uçuyor gibiydi. Öyle hızlı yürüyordu ki Zoe yetişemiyordu ona. Bahçe yolunun sonunda evin genel görünümünü seyretmek için bir an durdu. İtalyan biçimi, büyük bir köşktü bu. Yanında daha küçük bir kapı daha vardı. Burasını zengin bir İngiliz Napoli'de 2 yıl oturduktan sonra yaptırmış ama hemen bıkıvermişti. Bahçıvan, ''Hanımı gezdirmek istiyorum.'' dedi. Ama Nana ondan daha önce davrandı. Rahatsız olmamasını, köşkü kendisinin gezebileceğini, böylesinin daha iyi olduğunu söyledi. Sonra şapkasını bile çıkarmadan odalara daldı. Zoe'yu çağırıyor, koridorların öteki ucundan ona bazı düşüncelerini söylüyor, aylardır kimsenin oturmadığı bu boş evi çığlıkları gülüşleriyle dolduruyordu. Önce hole girdi. Biraz nemliydi ama zararı yoktu. Orada yatmayacaklardı nasıl olsa. Bir çimenliğe bakan pencereleriyle salon pek şıktı. Yalnız kırmızı mobilyaları pek korkunçtu. Onları değiştirecekti. Yemek salonu da çok hoştu doğrusu. İnsanın Paris'te böyle büyük bir yemek salonu olsa ne ziyafetler verirdi hani. Birinci kata çıkarken mutfağı görmemiş olduğunu anımsadı. Çığlıklar atarak aşağı indi. Bulaşık teknesinin güzelliği, ocağın büyüklüğü karşısında Zoe da hayran kaldı. İnsan bu ocakta koca bir koyunu kızartabilirdi. Yukarı çıkınca özellikle yatak odasını pek beğendi Nana. Orleanslı bir döşemeci burayı toz pembe çiçeklerle süstü. 16. Louis biçimi bir kretonla döşemişti. Ah, içinde ne güzel uyunurdu kim bilir. Hoş bir yatılı okul odasıydı. Ayrıca 4-5 konuk odasıyla çok geniş bir çatı katı vardı. Burası da çok güzel sandık odası olurdu. Suratını asmış olan Zoe hanımının arkasında ağır ağır yürüyerek her odaya soğuk soğuk bakıyordu. Bir ara Nana'nın tavan arası merdiveninin üst başından gözden gittiğini gördü. Tanrı'ya şükürler olsundu. Bacaklarını kırmaya niyeti yoktu hiç. O sırada uzaklardan ocağın içindeki bir borudan geliyormuş gibi bir ses çınladı. ''Zoe, Zoe neredesin? Yukarı gelsene. Ah, peri masalı gibi burası. Sana anlatamam.'' Zoe homurdanarak yukarı çıktı. Nana taraçada alçak bir duvara dayanmış, ufka kadar uzanan ovayı seyrediyordu. Ufuk sonsuza kadar açılmaktaydı. Her yanını kül rengi bulutlar kaplamıştı. Sert bir rüzgar ince yağmur damlalarını sürüklüyordu. Nana uçmasın diye şapkasını 2 eliyle tutmak zorunda kalmıştı. Etekleri bayrak gibi şaklayarak dalgalanıyordu. Zoe başını hemen geriye çekerek ''Aman istemez'' dedi. ''Hanımı rüzgar alıp götürecek. Ne berbat hava.'' Hanımı onu işitmiyordu. Başını eğmiş aşağıdaki bahçeye bakıyordu. 7-8 dönümlük duvarlarla çevrili bir yerdi burası. Sebze bahçesini görünce büyülendi. Hizmetçiyi iterek merdivene koştu. Bahçe lahana dolu diye kekeledi. ''Ah, öyle büyük lahanalar var ki, salatalar, kuzu kulakları, soğan, her şey var. Çabuk gel.'' Yağmur şiddetlenmişti. Nana beyaz ipekli şemsiyesini açtı. Bahçe yolundan koşmaya başladı. İstifini bile bozmadan saçağın altında duran Zoe, ''Hanımefendi, hasta olacaksınız.'' diye bağırıyordu. ''Aman hanım görmek istiyor. Yeni bir şeyler bulduğu herkesin de bağırıyordu. Zoe, ıspanak da var. Gelsene canım. Aa, enginar da varmış. Ne tuhaf şeyler. Enginarlar da çiçek açarmış demek. Bak bu ne? Bunu bilmiyorum. Gelsene Zo, belki sen bilirsin. Oda hizmetçisi hiç kımıldamıyordu. Gerçekten hanımın başına vurmuştu. Şimdi yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Beyaz ipekliden şemsiye kapkara olmuştu. Hanımı iyice koruyamadığından eteklerinden sular damlıyordu. Ama Nana'nın aldırdığı yoktu. Sağanak altında sebze bahçesini, meyve bahçesini dolaşıyor, her ağacın altında duruyor, sebze ekili her evleğin üzerine eğiliyordu. Sonra kuyunun dibine bakmak için koştu. Bir camekanı kaldırıp içine baktı. Ardından kocaman bir helvacı kabağını durup seyretti. Tüm yollarda dolaşmak, eskiden işçilik ettiği sırada Paris kaldırımlarında sürterken düşlemiş olduğu her şeye sahip olma gereksinimini duymaktaydı. Yağmur hızını iyice arttırmıştı. Ama o bunun farkında değildi. Tek üzüntüsü ortalığın kararmaya başlamasıydı. Artık çevresini iyi göremiyor, ne olduğunu anlamak için parmağıyla dokunuyordu. Birden alacakaranlıkta çilek gördü. O zaman çocuk yana ağır bastı. Çilek var, çilek var, kokusunu duyuyorum. Zo, bir tabak getir, gel de çilek toplayalım. Çamurun içine diz çökmüş, şemsiyesini elinden bırakmıştı. Yağmur üstüne yağıyordu. Nana elleri sırılsıklam yaprakların arasından çilek topluyordu. Zo tabak getirmemişti. Genç kadın ayağa kalkarken birden korktu. Bir karaltının geçtiğini görür gibi olmuştu. Bir hayvan var diye bağırdı. Ama şaşkınlıktan bahçe yolunun ortasında kala kaldı. Bir erkekti bu. Nana onu tanımıştı. Nasıl, sen misin bebek? Burada ne işin var bebek? George, görüyorsun ya, geldim işte dedi. Nana şaşkın şaşkın bakıyordu. Geleceğimi bahçıvandan mı duydun yoksa? Vah çocuğum vah, sırılsıklam olmuşsun. Sana anlatayım, yolda yağmura tutuldum. Sonra Gumures'e kadar çıkmak istemedim. Şuyu geçerken lanet bir su birikintisine düştüm. Nana bir anda çilekleri unutuvermişti. Birden yüreği sızladı. Titremeye başladı. Bu zavallı zizi suya düşmüştü. Sonra onu eve doğru sürüklerken büyük bir ateş yakmaktan söz ediyordu. Delikanlı onu karanlıkta bir an durdurarak gizleniyordum diye mırıldandı. Hani beni Paris'te hiç beklemediğim bir anda görünce azarlardın ya, bu yüzden korkmuştum işte. Nana karşılık vermeden gülmeye başladı. Sonra çocuğun alnına bir öpücük kondurdu. O güne kadar George'a çocuk gibi davranmış, aşkını açıklamasını ciddiye almamış, önemsiz bir delikanlı gibi onunla eğlenmişti. Onu rahat ettirmek bir sorun oldu. Nana odasında kesinlikle ateş yakılmasını istiyor, bunun daha iyi olacağını söylüyordu. Her türlü karşılaşmalara alışkın olan Zo, George'u görünce şaşırmamıştı. Ama yukarı odun çıkaran bahçıvan bu sırılsıklam bayı görünce çok şaşırdı. Çünkü ona kapıyı açmadığından emindi. Bahçıvana gereksinimleri yoktu. Onu geri yolladılar. Bir lamba odayı aydınlatıyor, yanan ateşten çevreye parlak bir ışık yayılıyordu. Nana George'un titrediğini görünce, üstü başı hiç kurumayacak, nezle olacak dedi. Evde erkek pantolonu yoktu. Tam bahçıvanı çağırmak üzereydi ki aklına bir şey geldi. Tuvalet odasında sandıkları açmakta olan Zo, üzerine değişmesi için hanımına çamaşır, gömlek, eteklik, sabahlık getirmişti. Genç kadın, "Hah, bu çok iyi," diye bağırdı. "Zizi bunları giyebilir. Benden iğrenmezsin değil mi? Giysilerin kuruyunca yine giyinir, hemen çekip gidersin. Yoksa annen seni azarlar. Acele et. Ben de gidip küçük odada üstümü değişeyim." 10 dakika sonra sırtında sabahlıkla geldiği zaman ellerini sevinçle bitiştirdi. "Ah canım, kadın kılığında ne hoş olmuş," dedi. George sırtında bir gecelik, ayağına işlemeli bir kadın külotu giymiş, üzerlerine de dantelli bir sabahlık geçirmişti. Bunun içinde sarı tüylü çıplak kolları, kıvır kıvır boynuna inen hala ıslak sarı saçlarıyla bir kıza benziyordu. Nana onu belinden tutarak, "Benim kadar inceymiş," dedi. "Zo, gel de bak, bu kılık ona ne yakışmış, sanki üstüne göre dikilmiş. Yalnız göğsü çok geniş, zavallı zizinin göğsü benimki kadar iri değil.